Ayrım 13.
Diretmeleri sonucu iki kadın Yahudi kesimindeki bir polis merkezine götürüldüler. Orada nöbetçi çavuş tutuklanma nedenlerini kaydetti. Sonra tutuklu kadınların yaşlı olanından kimliğini istedi. Tanrım diye bağırdı, kimin de karşı karşıya olduğunu keşfedince. Az sonra ortaya çıkan bir polis müfettişi kendi zırhlı arabasıyla Golda Meir'i Tel Aviv'e götürmeyi teklif etti. Şehrin girişinde Golda Meir arabayı durdurmasını işaret etti. Bundan sonra siz tehlikedesiniz dedi arabadan atlayarak. Polis müfettişi geri dönmeye hazırlanırken Golda Meir o günün 31 Aralık 1947 olduğunu hatırladı. Kendisine refakat eden adam için yeni bir yıl başlamak üzereydi. Yeni yılınız kutlu olsun diye seslendi İngiliz'e. Başlayan bu yıl Kudüs halkı için yakın çağların en karışık yıllarından biri olacağı benziyordu. Hiçbir iş kolu geleneksel görevi insanların acılarını hafifletmek olanı bile kendini kurtaramayacaktı. Öğle vakti Arap hastanesi Beyt Safafa'nın bahçesindeki çalılıklar arasında üç Arap fırladı. Meslektaşlarının üstelemelerine rağmen Arap hastalarını bırakmayı reddeden Yahudi doktor Hugo Leyers'i arkadan vurdular. Birkaç dakika sonra Filistin radyosundan bu ölüm haberini alan Beytüllahimli Arap psikiyatr Michel Malouf kendinden geçti. Allah'ım böyle bir şey asla olmamalıydı. Karşılık olarak Michel Malouf ertesi gün hastanesine giderken öldürüldü. Pek çok Kudüslü için yeni yılın bu ilk günleri geçmişle ilişkilerinin birden kökünden sökülmesini, acılı bir şekilde kopmasını belirledi. Haganah'ın ve Hacı Emin Hüseyin'in nişancıların istediği şey halkın belirli yerlerde toplanması başlamıştı. Garip olan da burjuva villalarının bulunduğu Katamon mahallesinde durumun en çabuk bozulmasıydı. Hristiyan Arap çoğunlukla hali vakti yerinde bir Yahudi azınlığın oturduğu Katamon, coğrafi durumu ve yerinin stratejik önemi dolayısıyla mahkumdu. Katamon, Mekor Hayim ve Talbiye adlı Yahudi mahallelerini geri kalan Yahudi topluluklarından ayırıyor ve Hagana için şehrin güneyinde devamlı bir tehlike, Yahudi yerleşmesinin devamlılığını bozan bir çeşit çıban başı oluyordu. Araplar için Katamon düşman toprağına gömülmüş bir köşe, belki bir gün Kudüs'ün Yahudi kesimini ikiye bölecek, saldırıyı başlatabilecekleri bir köprü başıydı. Damlarından Arap nişancıları düzenli olarak Mekor Hayim ve Talbiye mahalleleriyle Yahudi arabalarını kurşun yağmuruna tutuyorlardı. Arapları kaçırma umuduyla Haganah yılbaşı gecesi 8 evi havaya uçurmuştu. Yeni yıldırmaları beklemeden Katamon'da yaşayan bir takım zengin Arap aileleri orayı bırakıp Beyrut'a, Amman'a ve Şam'a sığındılar. Cebrail Katul ilk gidenlerden biri oldu. Gidişinden iki gün önce 1934 yılında Almanya'dan gelen Yahudi tüccar komşusunun büyük oğlu evinin kapısında göründü. 1936 Arap ayaklanmasında Katul villasını korumak için yanına aldığı iki muhafıza Yahudi komşuları Jafetleri de korumayı kabul ettirmişti. Artık dedi Yahudi gencine içini çekerek, çok geç oldu. Size yardım etmek için hiçbir şey yapamayız. Siz de bizi korumak için bir şey yapamazsınız. Bu Arap mahallesinde tehlikedesiniz. Sizin de gitmeniz gerekiyor. Sonraki gün bir at arabası eşyalarını götürmek üzere Jafetlerin evinin önünde durdu. Bir kamyon da Katullah'ın sandıklarını almaya gelmişti aynı zamanda. Komşular pencerelerinden iki ailenin gidişini ters yönlere doğru uzaklaşan hüzünlü küçük kervanları seyrettiler. Belediye elektrik santralının müdürü olan Macar asıllı İsrail Singer de Arap komşularının dostluk gösterine rağmen Katamon'un bir Yahudi için artık çok tehlikeli olduğuna karar verdi. Yola çıkacakları sabah Singer ve kız kardeşi birinci katta oturan Mısırlı komşularına veda ettiler. Yanlarına alamadıkları iki Ankara kedisini onlara bıraktılar. İki aile ağlayarak kucaklaştı. Nice mutlu yıllar geçirdiği eve bakmak üzere bir kere daha arkasına dönen Singer, balkonda güneşlenen iki kedisine gıpta etti. Sizi bekleyen olayları düşünmeden güneş altına yayılabildiğiniz için ne kadar talihlisiniz diye düşündü. Bir yıl içinde ikinci kere Michel Chasham, Haganah'ın genelkurmay başkanının karşısındaydı. Bu kez Tel Aviv'deki Kırmızı Ev'de bulunan genel karargaha çağrılma nedeni Kudüs'ten gelen bir rapordu. Raporda yazılı olanlar öylesine önemliydi ki Chasham ulaşım güvenliğini sağlamak ve ilgili sorumluluklarından geçici olarak alınıp Kudüs'e gönderiliyordu. Şehirde durum deniyordu raporda, günden güne bozuluyor. İsrail amirin çabalarına ve emirlerine rağmen gitgide artan sayıda Yahudi şehrin dışındaki evlerden ya da Araplarla karışık oturdukları mahallelerden ayrılıp merkezdeki Yahudi mahallelerine yerleşiyorlardı. Bu göçü önlemek için elden gelen her şey hemen yapılmalıydı. Her karış toprağı savunma yolunda Ben Gurion'un verdiği emir, kuşatılan bir ulusu yüreklendirmeye yönelmiş basit bir cümle değildi. Filistin Yahudileri için ne Amman vardı ne Beyrut ne Şam, denizden başka şey yoktu. halkla terk etme eğilimi yayılırsa Filistin'in Yahudi halkı dağılmakta gecikmeyecekti. Kudüs bir takım sorunların belirdiği ilk Yahudi kalesiydi ve bu sorunlar yine orada çözümlenmeliydi. Şaşam durumu değiştirmek için gereken her şeyi yapma emrini aldı. Birkaç saat sonra Kudüs'teki genel karargahı vardı. Orada Yahudilerin şimdiye kadar hiç ayrılmadıkları bölgeleri terk ettiklerini, müftünün katillerinden kurtulup eşyalarıyla birlikte kaçabilmek için İngiliz askerlerine rüşvet verdiklerini öğrendi. Kudüs'teki haber alma görevlileri bu durumu değiştirmenin tek yolunun Katamon için kesin bir darbe indirmek olduğunu söylediler. Böyle bir girişimin yaratacağı şok diyorlardı, Arapların mahalleden kaçmalarını ve şehrin psikolojik havasını değiştirmeyi sağlayabilir. Peki öyleyse dedi Şaşam, Katamon'daki Arap genel karargahı nerede? Arap komutanlığı da Hagan'a kadar düşünüyordu, Katamon mahallesinin geleceğine. Yahudilerin 8 evi uçurdukları günün ertesi yerel savunma komitesi, o kesimi korumakla görevli bir çeşit milis kuvveti hazırlamaya koyuldu. Abdülkadir Hebron'dan müftünün en azılı taraftarlarından birini, 1936 Arap ayaklanmasına büyük yararlık gösteren ve okuma yazma bilmeyen çoban İbrahim Ebu Dayye'yi getirtti. Dayye o zamandan beri Hebron'u çevreleyen tepelere yerleşmiş küçük bir köylü ordusunun başında Filistin'in güneyinin savunmasından sorumluydu. Birkaç gün sonra 4 numaralı hatta işleyen otobüste haki giysiler içinde ve silahları bir bedevi otobüsten sarılı olarak Ebu Dayye ve 100 kadar adamı İngilizlere fark ettirmeden Katamon'a girdiler. 3 Ocak 1948 Cumartesi günü ikindi vakti Tel Aviv temsilcisinin Kudüs'e varmasından birkaç saat sonra Ebu Dayye, Abdülkadir ve Emil Gori Hebronlu gerillaların mevzilenecekleri noktaları bulmak üzere Katamon sokaklarında gezinmeye başlamışlardı. Hava karşılığında 3 adam cephesi begonvillerle sarılmış 3 katlı şirin bir evde bir çay fincanının başında oturup mahalle sorumlusuyla durumu görüşmek üzere gezintilerine son verdiler. Bu binanın sakin ve rahat salonu buluşmak için sık sık seçtikleri yerdi. Kapının üzerindeki tabelada burasının Semiramis Oteli olduğunu bildiriyordu. 4 Ocak Pazar günü saat 10'da yapılacak toplantı için Yahudi Genelkurmayınca görevli haber alma subaylarının Şaşam'ın sorusuna verecekleri bir cevap vardı. Arap muhbirlerden biri onlara Katamon'daki 2 Arap karargahının yerini bildirmişti. Bunlardan biri Claridge adlı küçük bir pansiyondu, öteki de Semiramis Oteli. Muhbir önceki gece Abdülkadir'in kum rengi cipinin 1 saatten fazla otelin önünde beklediğini gözleriyle görmüştü. Şaşam hemen bir plan üzerinde 2 binanın yerini buldu. Yahudi hatlarına yakınlığı bu binalardan birine erişilmesi çok kolay bir hedef haline getiriyordu. Başını kaldıran Şaşam seçiminin sonucunu bildirdi. Semiramis Oteli olacak. Tepelerden gelen kurşun rengi bir bulut örtüsü Kudüs'ün üzerine kaplıyor ve zorlu bir fırtınayı haber veriyordu. Sığındıkları oteli Şaşam'ın mahkum ettiği an Ebu Suan ailesinin 18 kişisi de kilisenin yolunu tutuyordu. Saint Teresa Kilisesi'nde dişçinin sofu anası çocuklarından günah çıkarmalarını ve inanç tazelemelerini istedi. Hepimizi tehdit eden tehlikelere karşı tek gerçek koruma yolu budur diyordu. Ebu Suan ailesinden yeni biri otele geldi. Vida Cardus Samiria valisinin kızıydı ve ailesi Noel tatilinin sonunu geçirmesi için onu Kudüs'e yollamıştı. Yemekten önce otelde oturan genç İspanyol diplomatı Manuel Allende Salazar okumak üzere aldığı kitabı Sami Ebu Suan'a getirdi. Kitabın adının kendi durumlarını nedenli güzel tanımladığını görünce 2 adam gülmeye koydular. Kitabın adı Saçmalıklar Ülkesine Yolculuktu. Bir gök gürültüsüyle ortaya çıkan ve bütün öğleden sonra kendini hissettiren fırtına hava karardığında patladı. Şimşekler gökyüzünü aydınlatırken şehri seller götürüyor ve Katamon sokaklarını çamurdan deli sularla dolduruyordu. Elektrik direkleriyle tellere rastlayan bir yıldırım mahalleyi karanlığa boğdu. Sami Ebu Suha'nın dehşete düşen yaşlı 2 yengesi tesbih çekip dua okurken uşaklar da mum getirmeye koşuyorlardı. O akşam yemek kasvetli bir tören halinde geçti. Gök gürültüleri yağmurun büyük bir şiddetle dövdüğü camları titretiyordu. Birden yemeğin ortasında giriş kapısı gümbür gümbür vuruldu. Sıvısıklam 2 Arap muhafız otel sahibinin genç oğlu Hubert'i almaya geldiklerini bildirdiler. Mahallenin çevresinde nöbet tutma sırası ona gelmişti. Annesi böyle bir gecede oğlunun dışarı çıkmasına isyan etti ve ağlamaya başladı. Bu gece olmaz diye yalvardı. Onu yarın öbür gün haftanın bütün geceleri alın da bu gece almayın. Ne muhafızların üstelemesi ne oğlunun itirazları onu kararından döndürmedi. 1 kilometre kadar ötede bir Yahudi operatörün evinin en üst katında 4 kişi bir Kudüs planının çevresinde toplanmıştı. Michel Şaşan parmağıyla kendilerini hedefe götürecek yolu çizdi. 4 kişilik komanda birliği Haganah'ın bir koruma müfrezesince devamlı gözaltında tutulacaktı. Dışarıda yağmurun kasıp kavurduğu sokakta onları Semiramis Oteli'ne götürecek bir Humber'la eski bir Plymouth duruyordu. Oraya vardığınızda dedi şaşan, mahzenin kapısını uçurmanız, içinde 75 kilo TNT bulunan iki bavulu mahzene sokmanız, binaya destek olan başlıca sütunlara patlayıcı yerleştirdikten sonra fitilleri ateşleyip kaçmanız için 10 dakikanız var. Harekete geçeceğimiz saat tam bir. Yağmur şehri ıslatmaya devam ediyordu. Semiramis Oteli'nde Sami Ebu Suan 3 yeğeniyle birkaç el briç oynamak üzere şamdanı oyun masasının üzerine koydu. İspanya konsolosu erken döndü ve doğru odasına çıktı. Odanın bir köşesinde iki yaşlı yenge hala dua ediyorlardı. Saat 11'i biraz geçe herkes yatmaya çıktı. Genç yeğenleri Vida'yı odasına kadar götüren Ebu Suan kardeşlerden biri içinin rahat etmesini söyledi tatlılıkla. Gece yarısı son mumun alevi de söndürülmüştü. Dışarıda fırtına aman vermek bilmiyordu. Genellikle yerel milisten 30 Arap genci mahallenin başlıca 10 giriş noktasını tutardı. Ama o gece böyle bir fırtınada hiçbir Yahudi saldırısı olmayacağını düşünüp çoğu evlerinden çıkmamıştı. Gece yarısı nöbeti sona eren hukuk öğrencisi Pierre Salih de evine döndü. Kimse gelip ondan nöbeti devralmadı. Katamon'un girişini koruyan 10 noktadan 7'si terk edilmişti. Humber ve Plymouth tespit edilen saatten 15 dakika önce geldi. Rastladıkları tek engelde nöbetçi yoktu. Otelin karşısındaki Rum Ortodoks manastırının avlusuna nöbet tutan Arap, arabalardan birinin Semiramis Oteli'nin mutfağı önünde durduğunu gördü. Bavul taşıyan iki gölgenin otele doğru koştuğunu fark etti. Ebu Eyda adlı Arap makinelisiyle onları taradı ama koruma müfrezesinin hemen karşılık vermesi diretmekle çılgınlık yapacağını anlamasını sağladı ve manastıra doğru çekildi. Mahzenin kapısı kilitliydi. Karanlıkta küfreden Abraham Jill adlı Yahudi belinden bir el bombası çıkardı ve kapının tokmağına taktı. Bomba iki kanadı da uçurdu. Jill ve öteki iki komando TNT dolu bavullarıyla duman içinde kalan mahzene daldılar. El bombasının patlamasıyla kırılan camların sesi Vida Cardus'u uyandırdı. Gecenin karanlığında seslenen Mary teyzesini işitti, sonra başka bir ses bağırdı. Yere yatın, gürültü Sami Ebu Suan'ı da uyandırmıştı. Bir an sokakta kavga çıktığını sandı. Avluda pencerenin altına ayak sesleri, sonra da bir adamın İbranice konuşunu duydu. Daha değil, daha değil. Hemen yatağından atladı, karanlık koridorda amcası ve yengesiyle konuşan annesini ve babasını buldu. Onlara otelin en sağlam yeri olan alt kattaki salona inmelerini salık verdi. Ardından telefona koştu. Mümkün olduğu kadar çabuk polisin numarasını çevirdi. Semiramis Oteli'ne el bombasıyla saldırdılar dedi kendisine cevap veren uykulu sesli İngilizce. Mahzende patlayıcı maddeler özenle sütunlara bağlanmıştı ama Abraham Jill ve arkadaşı Yağmur'un ıslattığı fitili bir türlü ateşleyemiyorlardı. Geri çekilmeye hazırlanan koruma müfrezesini çağırmaları gerekmiş, Sami Ebu Suan onların sesini işitmişti. Telaş içinde yüzleri ve elleri terden sırılsıklam çalışıyorlardı karanlıkta. Çaresiz kalan Jill dışarıda bekleyen komandonun şefini ıslıkla çağırdı. ''Joel, fitilleri ateşleyemiyoruz bir türlü.'' dedi. Komando şefi sakin sakin yaklaştı ve patlayıcıların önünde diz çöktü. ''Bakın böyle durumlarda ne yapılır?'' dedi. ''Telaşlanmayacaksınız, acele etmeyeceksiniz ve işler yoluna girecek.'' Konuşurken bir yandan da çakısıyla fitillerin ıslanan parçalarını kesiyordu. Yukarıda Mary teyze Vida Cardus'un elini bıraktı. ''Hemen geliyorum.'' dedi. ''Gidip sırtına bir sabahlık geçireyim.'' Ürken Vida kadının koridorda uzaklaştığını işitti. Sami Ebu Suan telefonu kapadı ve salona doğru yürüdü. Üst katta kardeşi Cyril koluna giren annesinin merdiveni inmesine yardım ediyordu. Babaları da sabahlıkla arkalarından geliyordu. Fitilleri temizlemek için birkaç dakika uğraştıktan sonra Yahudi komandoların şefi patlama sonucu için için yanmakta olan kapıdan bir kor parçası aldı. Karanlıkta turuncu bir ışık belirene kadar hafifçe üfledi ve patlayıcıların fitillerini ateşledi. ''Şimdi tüyerim'' dedi sakin sakin. Vida Cardus hiçbir şey işitmemişti ama gözlerini açtığında keşfettiği inanılmaz görüntüyü hayatı boyunca unutmayacaktı. Tepesinde gökyüzünden başka şey yoktu. ''Dam nerede, insanlar nerede?'' diye sordu kendi kendine. Parlak bir mavi ışık Sami Ebu Suan'ın gözlerini kamaştırdı. Ardından büyük bir sarsıntı ve kükremeyi andıran bir gürültü işitti. Sanki duvarlar üzerine devrilmek için korkunç bir yarışa girişmişti. Patlamanın etkisiyle havalandı, yere uçtu ve kendini bir moloz yığınının üzerinde buldu. Gümbürtü hala kulaklarını sağır edercesine çınlıyordu. Annesinin, babasının ve kardeşinin salona girmek üzere geçtikleri kapıya doğru başını kaldırdı. Ama bir taş yığını ve ardında sanki boşlukta asılı kalmış bir tek basamak gördü. Uzun süre korkunç bir sessizlik ortalığı kaplamış gibi geldi dişçiye. Sonra odanın öteki ucundaki bir bonoz yığınından çıkan kardeşinin yardım isteyen dehşet dolu sesini duydu. Patlama bütün mahalleyi uyandırdı. Nöbetten dönen hukuk öğrencisi Pierre Salih, odasının penceresinden otelin bir gayzer gibi havalandığını ve olduğu yere çöktüğünü gördü. Yıkıntılardan bir duman ve toz bulutu yükseldi. Patlamanın etkisi Yahuda tepelerine doğru bir gök gürültüsü gibi uzaklaştı. Yankısı gecenin karanlığında yitip giderken Salih yeniden yağmurun sesi ve neredeyse penceresinin altına rastlayan yıkıntılardan gelen ilk iniltiler işitti. İlk el bombasının patlamasıyla uyanan Kay Albina odasının penceresine aşağı yukarı bütün drama tanık olmuştu. Hagana arabalarının uzaklaştığını işitmiş ve yavaş çekilen bir film gibi patlama sonucu Semiramis'in 3 katırının ağır ağır dağılışını dehşetle izlemişti. Kızılaş'ta çalıştığı için hemen ilk yardım çantasıyla birkaç çarşaf kaptı ve yaralılara yardım etmeye koştu. Ama hiçbir ilk yardım el kitabı Kay Albina'yı otelin yıkıntılarında karşılaştığı görüntüye hazırlamamıştı. Deli gözlü bir kadın kollarında küçük bir kızın başıyla yıkıntılar arasında dolaşıyordu. Semiramis otelindeki patlama sonucu 36 kişi öldü. Sami Ebu Suhan ve Vida Kardus hayatta kaldı ama ailelerin aşağı yukarı bütün geri kalan kişileri yok oldu. Dişçinin annesiyle babası, iki sofu yengesi ve amcalarından üçü öldü. Annesinin nöbete gitmesine engel olduğu yeğeni Hubert Lorenzo, annesi ve babasıyla birlikte yıkıntıların altında kaldı. Patlamadan 3 gün sonra felaket anından beri yıkıntılardan ayrılmayan bir köpeğin yeri çılgınca eşelemesi, kurtarıcıları hala toprak altında bulunan son kurbana götürdü. Bir moloz yığını altında gizli kalan köpeğin sahibini ölümünden hemen önceki Noel gecesi kendini Manolete'ye benzeten genç İspanyol diplomatını buldular. Kendisiyle ilgisiz bir dramın kurbanı olan Manuel Allende Salazar, saçmalıklar ülkesine yolculuğunu bitirmişti. Artık 2 numaralı otobüs işlemeyecekti. İnsanlarla yiyeceklerin Eskişehir'deki Yahudi mahallesine ulaşımı kesilmişti. Yılın ilk gününden beri Araplar Yafa kapısına koca bir barikat dikerek yolu kesmişlerdi. Kudüs bu mahallede oturan küçük topluluğa en eski geleneklerinden birini kuşatmayı tattırıyordu. Araplar barikatı kuralı beri buradan bir gram yiyecek, bir gram yakıt ya da cephane geçmemişti. Bu bir haftalık abluka süresince can veren mezarsız ölüler Haganah bölge karargahının önüne yığılıyordu. Ev kadınlarının yemek pişirmekte kullandıkları gaz ve çocuklara verilen süt neredeyse bitmişti. Yahudi ajansı barikatın kaldırılması için bir emir vermesi yeterli olan İngiliz yetkililerine her gün başvurup durumu protesto ediyordu. Aldığı tek cevap da Yahudi sorumluların geçici olarak mahalleyi boşaltmaları olmuştu. Yahudilerin hemen verdikleri kesin red cevabı karşısında İngilizler bir uzlaşma yolu teklif ettiler. Haftada bir kere silah ya da cephane geçirmeye çalışılmadığını anlamak için iyice aranması şartıyla yiyecek taşıyan bir konvoya refakat edeceklerdi. Mahalleden ayrılmak isteyenleri de koruyacaklar ama kimseye içeri girme izni verilmeyecekti. Yahudi ajansının İngilizlerle yaptığı pazarlıklarda korumaya çalıştığı ilkelere aykırı çok amansız bir teklifti bu. Ama bu durumda gitgide umutsuzlaşıyordu. Mahallede yaşayan bir takım Yahudiler başlarına gelen felaketten Haganah'ı sorumlu tutmaya başlıyor, refakatli ya da refakatsiz çıkıp gitmek istiyorlardı. Yahudi ajansı sonunda İngiliz teklifini kabul etti ama en kısa sürede onları uyutmaya kararlıydı. Yahudi halkının sahip bulunduğu en kutsal birkaç metrekarelik yerin savunucuları için bu günler acımasız bir gerçeğin içine düşüş oldu. Bir hafta savaşıp bir hafta okumak artık ortadan kalkan bir fikirdi. Filistin'in savunması en güç mevzilerinden birine kıstırılmışlardı. Burası topu topu Haganah'ın 150, Irgun ve Stern'in 50 kişisi, bir de rolleri gelecek aylarda önem kazanacak 3 genç kız müfrezesiyle korunuyordu. 7 Ocak, PTT'de çalışan Arap memur Hamit Macaç için her zaman önemli bir tarihti. Evlenme yıl dönümü mutluluğunun başlangıcıydı. Bir amcanın evinde verilen büyük bir akşam yemeği kutlardı genellikle bugünü. Ama 1948 yılının ocağında bir aile toplantısı Macaç'a daha uygun gelmişti. Evlerinde baş başa yemek yiyecekler, sonra da kendilerini en sevdikleri iş olan gelecek evlenme yıl dönümünü içinde kutlamayı umdukları villanın planını incelemeye vereceklerdi. Bu onların ilk evleri olacaktı. Yine de o yıl Hamit Macaç karısına bir sürpriz hazırlamıştı. Kuyumcular Çarşısı'nda küçük maaşına orağanla olağanüstü ama sevgisinin büyüklüğünü gösteren bir armağan satın almıştı. 3 halkalı eski bir altın yüzük. Akşam yemek sonunda da armağanı karısına vermeyi kararlaştırmıştı kendi kendine. Ama sabah onun tatlı gülümseyişiyle karşılaştığına dayanamadı. Yerinden kalktı ve armağanı getirmeye koştu. Utana sıkıla yüzüğü şaşkın karısının parmağına geçirdi. Güneşte parıldayan yüzüğü zevk ve gururla seyretti. 7 Ocak 1948 Uri Cohen adlı Yahudinin hayatında da olağanüstü bir gün olacaktı. Bir şeyler yapma isteği İrgun şefleri tarafından gerçekleştirilecekti. Önünde İngiliz polislerinden çalınma 3 üniforma duruyordu. Kendilerine verilen görevi yapmaları için iki arkadaşıyla birlikte giyecekleri üniformalardı bunlar. Öğrenci kendininkini sırtına geçirmişti ki komando şefi içeri girdi. Ondan biraz daha yaşlı bir Doğu Yahudisiydi. Daha önce pek çok kereler aynı şeyi yaptığından Cohen şefi için bunun sıradan bir iş olduğunu biliyordu. Sakin duruşunu, elbisesini ve kravatını incelerken Cohen kendi kendine şöyle diyordu. Tanrım, sanki işine gitmek üzere olan bir devlet memuru. Şef sahte polisleri hemen yandaki bir garaja götürdü. Orada 200'er litrelik içleri eski çiviler, vidalar ve paslı teneke parçalarıyla dolu iki bidon buldular. Her bidonun ortasında patlama sonucu havaya uçacak binlerce maden parçasıyla kurbanlarını bir et ve maden yığını haline getirebilecek TNT çekirdeği vardı. Bunları ateşlemenin yolu da fitilin ucuna 8-10 kibrit bağlamaktı. Biri yandı mı ardından patlama geliveriyordu. Sakin sakin hepsine yapacakları işi anlattı şef. Kendi görevinin ne olduğunu öğrenince Cohen'in midesine bir şey düğümlendi. Fıçıları hedeflerine o yuvarlayacaktı. Tam saat 4'te polis kılığına girmiş olan Cohen, Rehavia'daki bir okulun önüne geldi. Onarıldığı garajdan çalınan polis kamyoneti de oradaydı. Bir araba fıçıları getirdi ve Cohen kamyonete bindi. Şef öne, şoförün yanına oturdu. Makineli tüfekli öteki ikisi ateş etmeye hazır zırhlı kapakların ardına geçtiler. Geçecekleri yol şehrin Arap kesimine Arap lejyonunun denetlediği kapıların birinden girmelerini sağlayacak şekilde hesaplanmıştı. Bir İngiliz arabasıyla karşı karşıya olduklarını sanan Arap lejyonerlerinin kayıtsızlığı Cohen'i çok sevindirdi. Denetim noktası geçildiğinde Yafa kapısına ve eski şehrin surlarına doğru çıkan caddede buldular kendilerini. Kamyonet yokuşu yavaş yavaş tırmanırken Cohen'i dayanılmaz bir titremedir aldı. Bu serüven ona birden büyük çılgınlık gibi geldi. Ben hayatın sırlarını inceleme yolunu seçmiş biyoloji öğrencisi, şimdi bir takım insanları öldüreceğim diye düşündü. Alnında ter taneleri belirdi. Kısa bir an baş dönmesinin her yanını kapladığını hissetti. Polis kamyonetinde kimse konuşmuyordu. Ön camdan Cohen, Arapların kurduğu barajı 100 metre kadar ötede de ilk ölüm aracının hedefini seçti. Bir Arap'ın elini kaldırıp kamyonete dur işareti verdiğini gördü. Şef şoföre döndü ve emretti. Devam et.